Ayrım 23. Bülbülün 40 şarkısı. İskender Pala. Sayfa 315. 622. Hicret başlıyor. Bir mağarada iki dost. Müşrikler mağara kapısından geri dönüyor. Avcı av olmuş, süreka kumlara saplanmıştı. Yesrib, umudun adı. Senin şevkınla suret buldu hilkat ya Resulallah. Semaya talatından geldi satvet ya Resulallah. Nigar Hanım. Yaratılış senin özleminle suret buldu ey Allah'ın elçisi ve semalara senin nurundan bir heybet yansıdı. Mesnevi, Ebu Bekir için. Son iz işte, şu taşta. Ne demek son, Muhammed uçtu mu diyorsun sen? Hayır Velid asla ama bundan sonra ayağını nereye koyduğunu bulamıyorum. Kayalar, kayalar. Sanıyorum ki o yakınımızda bir yerdedir. Hatta buna yemin edebilirim. Lakin yine sihirle gözlerimizi bağladı, göremez etti. Vallahi Ebu Kürs, bugüne kadar sen hiç yanılmamıştın. Yine yanılmıyorum Ebu Leheb. Son iz burada ve uçmadığına da yemin ederim. Lakin Sevir gizemli bir dağdır. İzbe ve kuytularında hazineler saklar. Sakladığını bazen verir, bazen vermez. Ben yukarıdaki şu mağaraya kadar bir çıkalım derim. Sesleri ben duyuyordum. Gülümle Ebu Bekir de duyuyorlardı. 50 adım kadar aşağıda olup bitenler mağaranın içinde kalp atışlarını hızlandırmış, Ebu Bekir terlemeye başlamıştı. Sahi şu Ebu Bekir ne güzel bir yoldaştı. Akşam karanlığında Gülümle buluşup bu mağaraya gelirken bazen önünde bazen ardında yürüyor, aklınca onu korumaya çalışıyordu. Ayın parladığı bir geceydi ve uzaklardaki karaltıları kıpırdıyormuş gibi hissettiği, kayaların gölgelerinden bile tedirgin olduğu belliydi. Ya ona bir şey olursa diyordu içinden. Bunca mümin içinden beni yoldaş seçmişken ya onu koruyamazsam? Oysa ne kadar istemişti onunla birlikte hicret etmeyi. Müslümanlar Yesrib yollarına döküldükçe beklemesinin bir sebebi vardı. Belki bir umut ile yoldaşlığa kendisini seçeceğini düşünüp durmuş. Ali varken beni neden tercih etsin zihabına bile kapılmıştı. Anlamalıydı. Yesrib'e gitmek için izin istediğinde sabret aziz dostum deyişinden ve azıcık sabret belki Allah sana bir yol arkadaşı ihsan eder diye ilave etmesinden anlamalıydı. Bereket versin her şey yolunda gidiyordu. Gülümün tabanlarındaki yarıkların kanamasından başka, yollardaki keskin taşların eseri. Akşam karanlık bastıktan hemen sonra Ebu Bekir'in azatlısı Amir bin Füheyr'e geldi. Ardından da Ebu Bekir'in oğlu Abdullah. Birincisi Mekkeli çobanlarla birlikte güttüğü samal koyunlarının taze sütünü, ikincisi de şehirdeki haberleri getirmişlerdi. Ali'ye yapılan işkenceleri söylemeye dilleri varmadan. Sabah ikisi de ard arda çıktılar. Birincisi sürüleriyle, ikincisinin izlerini silmek üzere. Gülüm ayağındaki yaralardan bütün gece uyuyamamıştı. Kuşluk vaktine doğruydu, başını yoldaşının dizine koyup biraz dalar gibi oldu. Ebu Bekir'i çok kıskandım, sevgili dizinde uyuyor diye. Ama o da dostunu rahatsız etmemek için adeta kımıldamıyor. Gözleriyle mağaradan dışarılara bakıyor. Ufukta bir hareketlilik olursa Gülüm uyandırmak için hazır bekliyordu. Gel gelelim beklediği hareket ufuklarda değil, hemen ayağının dibinde gerçekleşti. Bir yılan deliğinden başını çıkarmış yakınına gelmeye hazırlanıyordu. Olamazdı. Buraya geldiklerinde mağaraya önce kendisi girmiş, insan ve hayvan pisliklerini temizleyip akrep, yılan ve çıyan deliklerini de parçaladığı mintanıyla tıkamıştı. Şimdi bu yılan nereden çıkmıştı? Ya Resulullah'a bir zarar verirse? Derhal boştaki bacağını uzatıp topuğuyla yılanın deliğini kapadı. Yılan ısırıklarına razı olarak. Birden mağara kapısında kocaman bir örümceğin girişi kapatacak şekilde ağ kurmaya başladığını gördü. Hayretler içindeydi. Ağlar o kadar kalındı ki bir an içeriye hapsolduklarını bile düşündü. Dışarı çıkarken bunları temizlemek hayli zor olacaktı. Ama o da ne? Şu iki güvercin de ne yapıyordu öyle? Hiç yuvasını bütün halde gagasında taşıyan güvercin görmemişti. Üstelik örümcek ağının hemen dibinde bir yuvanın ne işi olabilirdi ki? Yok artık bu kadar da olamaz dedi. Yanlış mı görüyorum diye gözlerini sıkıca yumup yeniden açtı. Hayır hayır yanlış değildi. Yuvanın içinde iki de yumurta vardı. Çevrede bir şeyler oluyordu ama işte. Ayağında bir ağrı duydu, aldırmadı. Güvercinlere yeniden baktı. Yuvayı yerleştirmişler, dişi olanı yumurtaların üzerine yatmıştı bile. Gülüm uyumuyor olsaydı mutlaka kendisine bunları açıklardı ama azıcık uyusundu. Onu rahatsız etmemeliydi. Yılanın tıslamalarına ve ısırıklarına, kıpırdatamadığı bir diziyle kıpırdatmamakta direndiği bacağını gerip öylece gülünç bir heykel gibi kalarak. Ayağı yeniden ağrıdı. Yılan başka delik bulamamış, dışarı çıkmak için zorluyor. Ebu Bekir de korkusundan onu dışarı bırakmıyordu. İkisi de ısrarcıydı. Bunu yüzündeki ıstıraptan anlayabiliyordum. Belli ki yılanın zehri yavaş yavaş kanına karışıyor, ciğerine işliyordu. Dakikalar yıllara dönmüştü sanki. Canı yandıkça yanıyor, o da sabrettikçe ediyordu. Dışarıdan sesler duymaya başladı. Aman Allah'ım, ya müşrikler... Ayağı zonkluyordu. Dişlerini sıktı ve dilini ısırarak acısını hafifletmeye çalıştı. Uzun süre örümceği izledi. Ağını bitirip gidesiye kadar. Güvercine baktı. Yumurtaların üstünde çoktan uykuya varmıştı. Uzaktan uzağa duyduğu sesler bir tartışmayı gösteriyordu. Bacağı zonkluyor, ciğeri yanıyordu. Bayılacak gibi oldu. Sanki zaman yavaşlamış, akış durmuştu. Ağzında bir tuz tadı hissetti. Isırmaya devam ettiği dili yara olmuş, kanıyordu. Bari gözlerine hakim olmalı, acıyla yaş dökmemeliydi. İyi de yanakları neden sicim sicimdi? Ebu Bekir'in yanakları bir üzüntünün değil, bir acının da değil, bir fedakarlığın damlalarıyla ıslanıyordu. İstemeden akıyor ve akmasını istetiyordu. Bedeni kas katı kesilmişti. Gülüm uyanır korkusuyla en ufak bir hareket bile yapmıyor, bütün hareketleri içine emiyordu. Kıvranmak istiyor ama asla kıpırdamıyordu. Nihayet yanağından sözülen bir damla yaş her şeyi değiştirmek üzere güzeller güzelinin yanağına düşüverdi. Seherde bir gül açmış ve üzerine çiğ tanesi konmuş gibi. Besmele ile gözlerini açtı. Ebu Bekir ağlıyordu. Derhal mağaranın girişine baktı. Basılmış olmaktan korkmuştu. Orada bir hareket göremeyince soluklanıp Ebu Bekir'e döndü. Mağara arkadaşı gözlerindeki soruyu anlamıştı. Mırıldandı. Yılan, ey Allah'ın mübarek elçisi, ayağımı yılan soktu da. Resulullah başını kaldırdığına göre artık ayağını kavrayıp ovuşturabilirdi. Ne kadar kötü olduğunu ancak o vakit anladı. Topuğu kanlanmış, bilekleri morarmış, dizlerine doğru da şişmeler başlamıştı. Gülüm yoldaşına kederle baktı. Hiçbir şey demedi. Yalnızca mübarek elini ağzına götürdü. Dilini o güzel ağzından azıcık dışarı çıkarıp tuf diye eline tüfledi. Hafifçe nemlenen ellerini önce birbirine sürttü, sonra Ebu Bekir'in topuğundan itibaren dizine kadar sıvazladı. Ağrının derhal dindiğini yüzüne yansıyan huzurdan anlayıp sevindim. Çünkü Yesrib'e kadar Gülüm'e yoldaş lazımdı ve Ebu Bekir yoldaşların en güzeliydi. Yılanın Gülüm'ü görme özlemiyle daha yıllar yılı beklemesine değecek bir yoldaş. Yılan ile Gülüm'ün sohbetini işitip kendisine ibretler çıkaran bir yoldaş. Sevgiliyi görmek için hasret çeken mahlukatın bütün hasretini yüreğinde taşıyan bir yoldaş. Ne ki dışarıda o hasreti anlayamayan nasipsizler vardı ve anlaşılan onlar mağaranın kapısına doğru ilerliyorlardı. Ben yukarıdaki mağaraya kadar bir çıkalım derim. Çıkalım o halde. Ukbe bin Ebu Muayt idi bu kararı veren ve diğerleri Mekke'nin en iyi iz sürücüsünü takip ettiler. Tam 8 adam, 4'ü kılıçlarını sıyırmış azılı cellatlar, diğer 4'ü Mekke'nin acımasız müşrikleri. Yaklaşan sesleri mağaranın içine tedirginlik vermişti. Yaklaşıyorlar ya Resulallah, Ümeyye bin Halef önlerinde kalabalıklar, başa çıkamazsam diye korkuyorum. Bu son cümleyi Gülüm vuruşurken kendisine yardımcı olsun diye değil, bir hayıflanma belirtisi olarak öylesine söylemişti. Bereket versin yoldaşı pek tedirgin değildi. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Gelenler geldiler. Ümeyye ile Ebu Cehil başı çekiyor, Ukbe kılıçlı fedaileri itekleyerek yürüyor, Ebu Kürz yol gösteriyordu. O sırada duyduğum en baskın ses Ebu Bekir'in kalbinin sesiydi. Sanki tepeyi yalayıp geçerken kaya deliklerinde ıslıklar çalan akşam rüzgarı durmuş, 8 adamın konuşmaları kaybolmuş, tabiatta ne kadar ses varsa dinmiş, bir tek Ebu Bekir'in yüreği güm güm atıyordu. Gömleğini parçalayıp yılan deliklerine tıkadığı için yarı çıplak göğsünün üstünde kaynayan bir çömlek var da sanki içindeki et fokurdayıp duruyordu. Bu kalp sesini dinlerken Gülüm'ün onu neden çok sevdiğini daha iyi anladım. Çünkü düşman tırmanılacak son kaya parçasını da çiğnediğinde belki de hayatının en derin nefesini aldı. Her şey hazırdı ve nefesini boşalttığında ciğerleriyle birlikte kalbinin de sükunete eriverdiğini hissetti. Sanki bir ölüydü de artık kalbi atmıyordu. İşte hepsi gelip neredeyse tam karşılarında durmuşlardı. Ne olacaksa olmalı, ne yapması gerekiyorsa yapmalıydı. Resulullah'a bakarken Allah'ı kalbinde hiç bu kadar güçlü hissetmediğinin farkına vardı. Korkması gerekiyordu ama korkmuyordu. 4'ü kılıç çekmiş 8 düşman onu korkutmuyordu. Birden düşündü. Şu mağaranın içi azıcık aydınlansa onlar da kendilerini göreceklerdi. İşte o çarpışarak ölme zamanıydı. Öldükten sonra yeniden dirilip vuruşarak yeniden ölme zamanı. Ama şimdi yaşamak zamanıydı. Yoldaşını korumak için yaşaması gerekirdi. O yoldaş ki çocukluk ve gençlik arkadaşıydı. Allah'ın peygamberi olmasaydı bile uğrunda ölünebilecek dostuydu. Sessizce elini kılıcına attı, Gülüm'ü perdeleyecek şekilde parmaklar ucunda ilerleyip 2 adım öne geçti. Örümcek ağını yırtacak ilk ayağı dizinden koparmak üzere kendini hazırladı. Öylece bekledi. Ama hayret, gelenler de bekliyorlardı. Neden sonra Ömeyye'nin öfkeyle iz sürücü Ebu Kürz'e bağırdığı duyuldu. Ahmak herif, sen ne biçim kılavuzsun? İz sürüyorum diye buraya kadar tırmandırdın bizi. Yukarıda mağara var dediğim bu muydu yani? Dur hele Ömeyye, mağaraya da bakalım. Ebul Hakem, Müslümanlar sana Ebu Cehil demek de haklı galiba. Çünkü cahilce konuşuyorsun. Nedenmiş Ömeyye? Neden miymiş? Acayip. Hüvel hakkınızdan gelsin sizin. Aklınızı kurtlar yesin. Dışarıda onlar bağırışırken içeride Ebu Bekir baygınlık geçirecek hallerdeydi. Gülüm onun ıstırabını anlamış olmalıydı. Elini elinin üzerine bastırdı. Hak yolda iki yoldaş. Allah onlara üçüncü olsa endişe edilir mi? Bu sözden sonra Ebu Bekir'in içine bir ferahlık yayıldı. Kalbine bir inşirah doldu. Gülüm ona tebessüm ediyordu. Kılıcı tutan elinin yorgunluğu geçiverdi. Yolcuyla yoldaş arasında huzurlu bir bekleyiş başladı. Beraber dışarıda olup biteni izlediler. Ümeyye diğerlerini iknaya çalışıyordu. Şu örümcek görmüyor musunuz? Anı Muhammed doğmadan kurmuş buraya. Şu kalınlığa bir bakın. Hem siz hangi güvercinin işleyen bir mağara kapısına yuva yapacağını düşünüyorsunuz ki? Atalarınız utanır sizden. Doğru dersin Ümeyye, şehre varınca bu şarlatan iş sürücüye 50 kırbaç vurdurayım da işini doğru yapmayı öğrensin. Sevr mağarasındaki üçüncü gündeydi. İlk tehlike geçmiş ve Ebu Bekir'e Yâr-ı Giyâr lakabını kazandırmıştı. Bir zamanlar deve yavrusunun babası olan Ebu Kuhafe, iki sene evvelki Sıddık lakabına ilaveten o günden sonra mağara arkadaşı diye de çağrılacak ve böylece çağrılmaktan pek hoşlanacaktı. Ve artık yola çıkma vaktiydi. Azatlı köle Amir bin Füheri'yi de yanlarına alarak. Yesrib yolunda bir sonraki tehlikenin adı Süreka oldu. Kumlara ve ufuklara dalarak. Kumlarla ufuklar birbirini kovalayan küçük ve büyük tekrarlar denizidir. Kumlar ve ufuklar arasında kovaladıkça zıplayıp kaçan tekrarlar vardır. Kumlar ve ufuklar karıncayla ışık hızının tezadı. Kumlar ve ufuklar her şeyi yüz yuvarlak gösteren ummani mesafedir. Ve kumlarla ufuklar temkinle ilerleyen şu dört yolcu gibisini hiç görmemişlerdir. Çevrede ne bir çakıl ne bir ot, göz alabildiğine kum. Savrulan tepecikler yapan, sonra bozan ve başka yere tepecikler konduran kum. Ayakları adeta yakalayan ve içine çeken kum. 6001 tehlikeyle dolu olan kum. Tıslayan yılanlar, saldırmayı bekleyen çıyanlar ve akrepler. Kumların son bulduğu yerlerde sırtlanlar gibi görünen kara taş tarlalarını uzayıp giden engebeleri. Sanki bir zamanlar volkanların alevleriymiş de donup kalmış gibi. Üzerinde yürümek de durmak da imkansız. En kötüsü de gözleri alev alev kesen kum savruntuları ve çatlayan susuz dudaklar için seraplar. Kumların ve keskin kenarlı kırık taşların ummanlar gibi uzanıp gittiği düzlüklerden biri daha. Dostum İbrahim'le girdiğimiz ateşlere benzeyen ıstırap vadileri. Sonu gül bahçesi olacak ıstıraplar. 6. gündeydik. Öğlen olmuş, güneş tam tepede her şeyi kavurmaya başlamıştı. Böyle zamanda çölde yürünmez, bir kuytuda eğleşilirdi. Kaylule vaktiydi. Lakin bunun için çevrede ne bir gölge, ne bir kuytu, ne bir kum tepeciği. Dizlerin dermanı kesilmiş, develer adım atamaz hale gelmiş, kirpik altlarındaki sürmeler etkisini kaybetmiş, parlak ışık gözleri yakar olmuştu. Eyvah! Yaklaşan biri var galiba. Abdullah bin Uraykıt idi fısıldayan. Ebu Bekir ile azatlısı Amir bin Füheri yanan gözlerini ışığa alıştırıp dikkatle baktıklarında parlak güneşin kırdığı seraplar arasında bir gölge görür gibi oldular. Ebu Bekir göz kapaklarını ovuşturdu. Kumlardan yükselen buharlar neredeyse kaynayan bir tencereden tutuyordu. Görürken bile kumların yüzünü yaktığını hissetti. Ve o yangının içinde belli belirsiz iki gölge yaklaşıyordu. Henüz belirmiş iki gölge. Ne veya kim olduğunu anlamak için kıpırdamadan dikkatle bakmak gerekirdi. Güneşin beyinleri kaynattığı şu vakitte birileri 100 deve ödül kazanmak için ölümü hiçe sayıyor olabilir mi sence Abdullah? Belki de ödülü büyütmüşlerdir Ebu Bekir, ne dersin? İki gölge görüyorum, öyle değil mi? Ben de bir adam görüyorum. Bekleyelim ve izleyelim. Saklamayalım mı? Resulullah'ı da saklamayalım mı? Hareket edersek o da bizi görür. Henüz bizi görmüyor. Belki de yolunu şaşırmış bir avaredir. Uraykıtoğlu Abdullah, Sevr mağarasından itibaren Gülüm'e rehberlik eden kaif idi. Yola çıktıklarında Yesrib'in aksi istikametine doğru kervan yollarında zikzaklar yaparak ilerlemeye uygun bulmuştu. Bu gelenin, dedi kısık sesle, niyeti veya ilticası ölüm kalım üzerine olmalı. Yoksa çölün bu noktasında, üstelik bu mevsimde deve üzerinde değil de at üzerinde ne işi olabilir? Baktım. Gerçekten de gelen adama çöl sıcağı hiç işlemiyor gibiydi. Çift atıyla seyahat eden ve ne yaptığından, nereye doğru gittiğinden, aradığını nerede bulacağını bildiğinden emin bir savaşçıya benziyordu. Çölde iş sürücüler çok olurdu ama bir savaşçıya pek rastlanmazdı. İkisini aynı kişide görmek ise daima ürkütücü olurdu. Abdullah bin Uraykıt fısıldadı. Galiba tanıdım. Süraka olmalı bu. Kudeytli Süraka. Parlayan gümüş kabzalı kılıcıyla ve çift atıyla dört nala gelişine bakılırsa. Ödül avcısı Süraka ha? Dedi Ebu Bekir. Belindeki kılıcını yoklarken sonra cesurca haykırdı. Geleceği varsa göreceği de var. Hicaz'da Süraka adı, kayıpların bulunması, kaçak kölelerin yakalanması veya gidilecek yere emniyetle varılması anlamını taşırdı. Kervancılar, bezirganlar, tacirler ve zenginler onun adını iftiharla anarlardı. Eğer gelen oysa işleri zor demekti. Duraksamadan ve hızını azaltmadan ilerliyordu işte, telaşsız ve kararlı. Beklediler. Gülüm hiç telaş göstermiyordu. Onun yerine Ebu Bekir tedirgin olmuştu. Amirle ikisi kılıçlarının kabzasına berk yapışmışlardı. Abdullah yolcularına korkmamalarını söylemek üzereydi ki buna gerek kalmadı. Yaklaşan süvarinin bindiği at sendeledi ve binicisi yere atlamak zorunda kaldı. Çölde en acemi atın bile tökezlediği görülmemiştir. Üstelik böyle usta binicisi olan bir küheylanın. Süvari de şaşırmış olmalı, atına küfretti. Dizgininden yakalayıp sağrısına bir şaplak vurarak yeniden üstüne sıçradı. Çevik birisine benziyordu. Evet evet, bu Süraki olmalıydı. İlerlemeyi denedi. Bu sefer de yedeğindeki at huysuzlandı ve uzaklaşıp ayrı istikamete koşmaya başladı. Süvari buna hiç aldırmadı ve bindiği atı sürmeye devam etti. Gözü dönmüş olmalıydı. 4 kişiye karşı tek başına. Badiye'de böyle yiğitler az bulunurdu. Birkaç kulaç kala yüzündeki peçeyi açtığında yanılmadıklarını anladılar. Uraykıtoğlu bağırdı. Dur orada Kudeytli, neden gelirsin? Süreyya atının dizginlerini çekerken bağırdı. Hübel aşkına, ha ha, nihayet sizi buldum, açın peçelerinizi. Neden gelirsin dedim Süreyya. 200 deve ödül, çoktan çok. Kim verecek bunu? Bana gelen Kureyşli, Darun Nedve'nin garantisinde olduğunu söyledi. 100 deve değil miydi? Günler geçtikçe arttı. Belki de sizi götürdüğümde 400 deve alırım, kim bilir. Haha, delirdin mi Süraka? Tek başına bizi götürebileceğini düşünmüyorsun ya. Ebu Bekir bunu söylerken Uraykıtoğlu Abdullah'ın da amirin de yüzlerinde aynı ifade vardı. Süraka demek 10 kişi demekti. Ama o sırada Gülüm tıpkı mağaradaki gibi Ebu Bekir'e fısıldadı. Korkma, Allah bizimledir. Sonra da ellerini açtı. Allah'ım onun şerrinden bizi koru. Gülüm peçesini sıyırırken Süraka'nın emreden sesi yankılandı. Mekke'de 200 deve beni bekliyor. İşte kılıcım, işte atım. Muhammed'i alıp götürmek üzere yanınıza geliyorum. Karşı koymaya kalkarsanız... Süraka cümlesinin gerisini getiremedi. Atı birden duruverdi. Yürümesi için sağrılarını mahmuzladığı halde at kıpırdamıyor. Bilakis onun her mahmuz vuruşunda ayakları kuma biraz daha gömülüyordu. Herkes hayretteydi. Gülüm hariç. Süraka alelacele atından atladı. Başına gelen şeyin heyecan ve korkusuyla ne yapacağını bilemez durumdaydı. İlerlemek istedi fakat işte yapamıyordu. Hareket ettirmek istediği her hamlede ayaklarının bir parça daha kuma gömüldüğünü gördü. İnanılır şey değildi. Süraka'nın kalbini dinledim, sayıklıyordu. Neler oluyor bana, bu başıma gelen de ne? Çölün burasını avucumun içi gibi bilirim ama bu kum girdabı nereden çıktı? Bundan kurtulmalıyım ama hayır, çırpındıkça batıyorum galiba. Bu bir karabasan olmalı. Yoksa gulyabaniler mi sardı çevremi? Çöl cinleri beni dibe mi çekiyor? Uf, hayır, hayır, hepsi saçmalık bunların. Bekle Süraka, kendine hakim ol, önce düşün. Karabasan görmüyorsun, işte ayakların kumların içinde. İyi ama çölün böyle bir huyu yoktur ki. O halde neler oluyor, hayal mi görüyorum, zihnim mi beni aldatıyor? Aldatmıyor olmalı, çünkü şu adamlar da şaşkın. Onların da gözlerinde hayret ifadeleri var. Demek bu olanlar hakikat. Ah Muhammed, bunlar senin yüzünden mi yoksa? Hele bir adım daha atmayı deneyeyim. Yok yok, dur Süraka, dur ve başka bir çare düşün. Her adıma niyet edişinde ayağım biraz daha gömüldü. Dizlerine kadar kum seni yutmak üzere. Ne yapıyorum ben? Eğer daha fazla saplanırsam çıkmak zorlaşır. İyi ama bütün bunlar neden oluyor? Yoksa dedikleri gibi bu Muhammed bir büyücü olmasın? Olabilir mi? Belki de gerçekten bir peygamberdir. Ataların peygamberlerine olağanüstü güçleri olduğunu söyler dururlardı. Yoksa bu da öyle bir şey mi? İyi ama neden bunlar benim başıma geliyor? Ona zarar vermek istediğimden mi? Ben ona zarar vermeyeceğim ki, yalnızca şehrine geri götüreceğim. İşim bu benim. Hayatım boyunca pek çok kaçak yakalayıp geri götürmedim mi? Gerçi onlar köleydi ama hiç böyle de şey başıma gelmemişti. Evet evet, bu Muhammed doğru söylüyor olmalı. Yoksa başıma geleni aklım almaz. Başkasına söylesem bana çıldırmış gözüyle bakar. İyi ama şimdi ben Mekke'ye nasıl dönerim? Kabilem benimle alay etmez mi? Hem Kureyşlilere ne derim? Bugüne kadar aldığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Of ya of! Hübel aşkına nedir bu başıma gelenler? Kör alası atım da uzaklaşmış, onun dizginine tutunup çıksaydım. Develere tamah etmek başıma neler getirdi bu Muhammed. Belki de o beni kurtarır, hiç debelenmeden, hiç kıpırdamadan onunla bir konuşayım bakalım. Muhammed! Bunu söylediğinde Süraka'nın yüzünden kan çekilmiş, sapsarı kesilmişti. İmdadına gelecek birini bulamayan çaresizler gibiydi. Biri tarafta Abdullah bin Uraykıt çok şaşkındı. Gerçekten meslektaşı, hatta mesleğin pirlerinden olan Süraka bu durumlara düşecek adam mıydı? Muhammed gerçekten Allah'ın elçisi galiba diye düşündü o da. Mekkeliler onun için delirmiş diyorlar ama 6 gündür hiç de öyle delirmiş birisi gibi görünmemişti kendisine. Süraka bir deli yüzünden bu kadar korkmuş olamazdı. Gözlerinin içindeki dehşeti kendisi görseydi bir daha çöle çıkmaya tövbe ederdi. Uraykıtoğlu ile Süraka arasında şaşkın kalmıştım. Her ikisi de inanmakla inanmamak arasında ibretlik haldeydiler. Her ikisi de içlerinden Gülüm'ün bir peygamber olduğunu kabul ediyor ama öteye geçemiyorlardı. Birisini kumlar tutmuştu, diğerini arzuları. Birisi dizlerine kadar gömülmüştü, diğeri boğazına kadar. Görünüşte biri serbest idi de hareketten kalan diğeriydi. Birinin çengel çengel olmuş umutları zerre miktarındaki kumlara saplanmış, bir kum tanesini yerinden oynatamıyor, diğerinin yığın yığın arzuları nefsine bağlanmış bir gönül nuruna ilerleyemiyordu. İkisinden hangisinin esareti daha önce sona erecek diye kendimce beklemeye başladım. Amir bin Füheyre hala kılıcını Sürakiya'dan yana tutuyordu. Nihayet Ebu Bekir ona işaret edip rahatlamasını söyledi. Sürakiya ile Urayküt'oğlu göz göze geldiler. Gülüm bir buna bir diğerine bakıyordu. Ebu Bekir tam bir gönül itminanıyla olup bitenleri izliyordu. Galiba o da benim gibi gördüğü hadiseyi hala sihir deyip demeyecekleri hususunda hangisinin önce davranacağını merak ediyordu. Ve Sürakiya atıldı. Muhammed, anladım ki bu başıma gelenler seni kötü niyetle takip etmemdendir. Bu da senin peygamberlikte hak olduğunu gösterir. Ne ki ben sana inandığımı söylersem Mekkeliler beni alaya alır, itibarım gider. Amir bu söylediğinden dolayı Sürakiya'yı hayretle karşıladı. Tam dayaklık adamdı. Birden eski efendisinin huzurunda olduğunu unutup sesini yükseltti. İnanmazsan da burada canın gidecek koca ahmak. Gülüm manalı manalı Amir'in yüzüne bakarak söylediklerini onaylamadığını nazikçe ikaz etti. Amir bu sefer de Gülüm'e hayret etti çünkü içinden Allah Allah, başına konan ödül 200 deveye çıkarılıp canına kastedilen de o, merhameti hepimizden çok olan da diyordu. Gülüm Sürakiya hiç orada yokmuş, hiç onunla karşılaşılmamış gibi davranıp Ebu Bekir'e döndü. Gidelim. Develerin yularlarına yapıştıkları sırada hemen hepsi son bir kez Sürakiya'ya baktılar. İsteseler ona her şeyi yapabilirler, esir alabilirler, köleleştirebilirler, hatta öldürebilirlerdi. Çöl kanunları cana kasteden bir düşmana bunu yapmayı öngörüyordu. Lakin Gülüm'ün buna müsaade etmeyeceğini, yüreğindeki sonsuz sevgiyi ona da göstereceğini biliyordum. O kaş çatma zamanında tebessüm eden rahmet elçisiydi. Belki Sürakiya'nın kumlara çakılıp kalan ayaklarına merhem sürebilirdi ama asla ona öfkelenip ceza vermezdi. Bu onun acizliğinden değil bilakis dirayetinden idi. İnsani tavırlardan en ziyade sevgiye dair olanları tercih ediyordu çünkü. Sürakiya başına geleceklerin şiddeti altında ezilmiş gibiydi. Yakalamaya geldiği kişi tarafından yakalanmış, avcı iken av olmuştu. Şimdi onu bırakıp giderlerse bu sıcakta, bu ıssız çölde hayatta kalabilmesi imkansızdı. Aslanlar, yılanlar, çıyanlar, güneş, kum, fırtına, bütün hayallerini, onurunu ve gelecek kaygısını bir kenara bırakıp yalvardı. Muhammed, beni burada bırakıp gidemezsin. Merhametin buna müsaade etmez. Gülüm, devesi kasvanın yularını çekti. Bir an durdu, bekledi ve geri dönüp yüzüne baktı. Evet, seni burada bırakıp gitmeyeceğim. Lakin seninle bir anlaşma yapmak isterim. Kumdan kurtulduğunda peşimizi bırakacağına ve geri dönerken bizi aramaya çıkan başkaları olursa onları geri çevireceğine dair teminat verirsen. Evet, boynuma borç olsun ki geriden gelen kâifleri def edeyim, 3 gün sizden kimseye bahsetmeyeyim. O halde yolun açık olsun Sürakiya. Sanki seni Kisra'nın bileziklerini takınırken görüyorum. Sürakiya'nın sesindeki sevinci ilk kez işittim. Senin de Muhammed, senin de yolun açık olsun. Bu davayı senin kazanacağına inandım. İstersen seni götürmek için yedeklediğim şu kaçak atımı da alabilirsin. İstemem. Hiçbirimiz istemeyiz. Bugün hücretin 8. günündeyiz. Mesafeler bir yelpazenin kanatlarında dalga dalga aktı. Yesrib kutlu yolcuyu bekliyor ama yolcuyu nelerin beklediğini henüz kimsecikler bilmiyor. Kuba'nın ilk evleri göründü. 5 yorgun yolcu artık tükenmek üzereler. 5. mi? Onu Sehmoğulları yurdu olan Gamim'de tanıdık. Adı Büreyde. 80 askeriyle Gülüm'ü yakalamaya gelmişken iman edip onu konukladı ve yolculuğun geri kalanını herkes için kolaylaştırdı. Kuba'da Gülüm'ün ilk merak ettiği kişi Ali oldu. Mekke'de yatağına yatırdığı Ali. Şimdiye kadar arkamızdan yetişmesi lazımdı. Yoksa... 23. ayrımın sonu sayfa 332.